Ayrım 26, sayfa 170. Malum araçtan aşçı uzman çavuş çıkmıştı. Yine aynı şekilde bir olay da Mart 2010'da yaşandı. Özel Kuvvetler Komutanlığı, bakım ve onarım için Ankara'ya getirilen bombaları kiraladıkları 4 sivil kamyonla naklediyordu. Bu 4 araç Ankara'ya girişte durduruldu. TSK'ya ait malzemeyi taşıdıkları bilinmesine rağmen Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi, arandı. Daha sonra da Ankara Merkez Komutanlığı'na bilgi verildi. Yapılan tamamen yasa dışıydı, kötü niyetliydi. Buradan hareket edilerek ortaya çeşitli senaryolar atıldı. 25 Aralık 2009 günü özel yetkili savcı adeta bir basın ordusuyla bu sefer Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda aramalara başladı. Aramalar mahkeme kararı ile yasalar etrafından dolaşılarak ve yapılan bütün itirazlara rağmen mahkemece görevlendirilen hakim tarafından 20 Ocak 2010 gününe kadar devam etti. 19 Aralık 2009 günü başlayan ve 20 Ocak 2010 gününe kadar devam eden Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı olayında komployu kuranların amacı daha önce de ifade ettiğimiz gibi çeşitli tarihlerde işlenmiş faili meçhul cinayetlerle TSK arasında ilişki kurmaktı. Bu konuya ilişkin düşüncelerimiz, görüşlerimiz ve tekliflerimiz Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlenen Başbakan ve ilgili bakanların da katıldığı bir toplantıda dahil olmak üzere yetkili ve sorumlu makamlara defalarca anlatıldı. Olayların asker polis çatışmasına neden olabileceği belirtildi. Ancak maalesef diğer yaşananlarda olduğu gibi hiçbir sonuç elde edilemedi. 2009 yılında açılan soruşturmayı yürüten savcı görevden alındığı tarihe kadar dosyayı açık tuttu. Herhalde ortaya yeni bir ihbar mektubu, gizli tanık çıkacağını bekliyordu. Dosya ile görevlendirilen yeni savcı, derinliğine yaptığı bir incelemeden sonra dosyada şüpheli olarak bulunan herkes için kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi. Bu olay bir yüz karasıdır. Yapılan komplolara ait tipik bir örnektir. Komployu kuranlar ve yürütenler bellidir. Beklenen onlar hakkındaki soruşturmaların en kısa zamanda açılmasıdır. 20 Ocak 2010 günü Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda yürütülmekte olan arama sona erdi. Olayların adeta bir merkezden senkronize edildiğini gösterecek şekilde aynı gün, yani 20 Ocak 2010 günü Taraf Gazetesi iddia edilen Balyoz Güvenlik Harekat Planı'nda olduğu ileri sürülen bir takım haberleri sansasyonel bir tarzda yayımladı. Fatih Camisi'nin uçaklar tarafından bombalanacağı, insanların tutuklanıp stadyumlarda 200 bin kişinin gözaltına alınacağı gibi. 5-7 Mart 2003 tarihleri arasında icra edilen 1. Ordu plan seminerinde yapılan konuşmaların ses kayıtları alınmıştı. Daha sonra hazırlanan bilirkişi raporunda bu ses kayıtlarının çözüm metninin Aralık 2007'de yazıldığı, bunların elektronik ortama geçirilmesinin ise 25 Kasım-15 Kasım 2009 tarihleri arasında yapıldığı yazılıdır. Bu tarihler şunu gösterir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı komplo yapılmasına daha önce de değindiğimiz gibi 2007 yılının sonunda karar verilmiştir. Balyoz komplosunun sahneye konulmasına ise Ekim 2009'da başlanmıştır. Tıpkı iddia edilen irtica ile mücadele eylem planının ıslak imzalısının gündeme sokulmasına Ekim 2009'da karar verildiği gibi. 25 Ocak 2010 günü Genelkurmay karargahında Kazım Karabekir'i anma günü tarihlenmişti. O vesileyle Balyoz soruşturmasına ilişkin şu sözleri söylemişti. Allah Allah diye askerine hücum ettiren, taarruz eden bir ordu nasıl Allah'ın evi camiye bomba atmayı düşünür? Vicdansızlıktır. Lanetliyorum bunları. Konuşmayı da şöyle tamamlamıştım. Türkiye'de son dönemlerde darbe iddiaları gündemin başını işgal ediyor. Darbe iddialarından hicap ediyorum. Bu iddialardan fevkalade rahatsızız. Elbette Türkiye'de bazı olaylar yaşandı. Ama diyoruz ki bugün artık bu olaylar geride kaldı. Bu süreçte yaşanan olaylardan, herkesin kendi başına düşen bölümlerden gerekli dersleri çıkardığını düşünüyoruz. Biz diyoruz ki demokraside, demokratik yönetimlerde en önemli husus iktidarların seçimlerle, demokratik yöntemlerle el değiştirmesidir. 26 Ocak 2010 günü 1. Ordu Savcılığı Balyoz iddialarına ilişkin soruşturma açtı. 29 Ocak 2010 günde Taraf gazetesi yazarı bavul dolusu dokümanı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti. Ertesi günü savcılık soruşturmaya başladı. 22 Şubat 2010 günü 22 Şubat 1962 olayı hatırlanırsa sanki özel olarak seçilmiş bir gün olarak Balyoz davasında ilk gözaltılar gerçekleşti. Kuvvet komutanlarıyla durumu değerlendirdik. Mısır gezisini iptal ettim. Başbakanlığa vekalet eden Başbakan Yardımcısı Genelkurmay karargahına geldi. 24 Şubat 2010 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na, Başsavcılığına göndermiş olduğu yazıda Balyoz, Oraş ve Suga adlı iddia edilen planların bulunmadığını bildirdi. Ancak bu dönemde mahkemeler Genelkurmay Başkanlığı'nın yazılarını itibar etmediler. Dikkate bile almadılar. Böyle bir devlet yapısı olabilir mi? 26 Ocak 2010 günü soruşturmaya başlayan 1. Ordu Savcılığı bir bilirkişi raporunun hazırlanmasını 1. Ordu Komutanlığı'ndan istemişti. İşin ilginç yönü bilirkişi raporunun tanzim tarihi 22 Şubat 2010'du. Aynı gün gözaltılar oldu. Bilirkişi raporu temelden sakattı. Savcı ve hakimler bu rapora dört elle sarılmışlardı. 26 Şubat günü tutuklanan personel sayısı 28'e ulaşmıştı. 27 Şubat 2010 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duruma müdahale etti. Yazdığı yazıda şunları söylüyordu. Ben ve yardımcılarımız onaylamadığı sürece savcıların talimatını yerine getirmeyin. Herhalde hukukun normal işlediği bir ülkede başsavcı ile savcılar arasında böyle bir ilişki olamaz. Bu ancak savcıların gerekli direktifleri başsavcıdan değil de başka bir yerden aldığı ülkelerde olabilir. Mart 2010'da Balyoz soruşturmasına tahliyeler olmaya başladı. 3 Nisan 2010 günü 12. Ağır Ceza Mahkemesi Balyoz davası şüphelisi 97 kişi için yakalama kararı verdi. Olaya yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı müdahale etti. Yapılan açıklamada ise şunlar söylenmişti. Gözaltına alınması istenen subayların 78'i muvazzaf, 25'i general ve amiral. Böyle bir yakalama ve gözaltı kararının yol açacağı sonuçlar iyi değerlendirilmeli. Başsavcılık aynı anda davaya bakan iki savcıyı da görevden aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazmış olduğu yazı ve yapmış olduğu açıklama oynanan oyunu aslında o gün ortaya koymuştu. Ancak aynı noktaya gelmek için 5 sene geçecekti. Haziran 2010 ayı içinde Balyoz davasına ilişkin tahliyeler devam etti. Balyoz davasından tutuklu olan kalmamıştı. 23 Temmuz 2010 tarihinde savcılar bu sefer de Balyoz davasındaki 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkardılar. Karar yasal olarak yanlıştı. O anda İstanbul'daydım. O sırada İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı ile görüşüp bu kararın uygulanmasının mümkün olmayacağını ifade ettim. Bu karar uygulanamadı. İtiraz üzerine ilgili mahkemede bu kararı 26 Ağustos 2010'da yani askeri şura toplantısı bittikten sonra iptal etti. Balyoz davası da sıkışmıştı. Yine bir çözüm aradılar ve 6 Aralık 2010'da Gölcük Donanma Komutanlığı'nda savcılar arama yaptılar. Bu aramada yalnız Balyoz davası için değil, Ergenekon gibi davalar için de önem taşıyan meşhur 5 nolu hard disk gibi. Poyrazköy davasına bakan mahkemenin görevlendirdiği bilirkişiler 5 nolu hard diskin manipüle edildiğini açıkça ortaya koydular. Elbette Balyoz davası TSK'ya vurulan en büyük darbedir. Bu darbeyle pek çok değerli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin TSK ile ilişiği kesilmiştir. Tarih bu davayı bir ülkenin kendi ordusuna yapabileceği en büyük ihanet olarak yazacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Yeniden yargılanma neticesinde 7 arkadaşım dışında herkes bu davadan beraat etti. O arkadaşların da beraat edeceğine yürekten inanıyorum. 30 Ağustos 2010'da emekli oldum. Herhalde benimle hesaplaşmak için emekli olmam beklediler. Suçlama için de internet andacını seçtiler. İnternet andıcı, internet sitelerini konu alan metin kısmı iki sayfadan ibaret tamamlanmış bir karargah çalışmasıdır. Andacın içinde suç unsuru teşkil edecek bir husus kesinlikle yoktur. Ama Ergenekon savcıları ve hakimler için bu önemli değildir. Onlar bu andıç vasıtasıyla kara propaganda ve dezenformasyon faaliyetlerinin icra ve organize edildiğini ileri sürerken, o anda ve ileride Genelkurmay Başkanlığı'nda bu amaçla kullanılabilecek hiçbir internet sitesi olmadığını görmeyecek kadar vicdansız ve üzerlerine cübbe giydirilmiş zavallılardır. İnternet anlayacağıyla bana ulaşmak için karargahındaki personeli de tutuklayıp cezaevine koymaktan çekinmeyecek kadar gözü dönmüş böyle bir mahkemede savunma yapmayı uygun görmedim. 7 Haziran 2013 günü mahkemede yaptığım genel değerlendirmemi şu sözlerle bitirmiştim. Eğer internet anlayıcı adlı sanal davanın asıl amacı, ki ben öyle olduğunu düşünüyorum, Genelkurmay Başkanlığı karargahında benim komutam altında çalışan ve sadece yasal bir belge olan internet anlayıcı üzerinde parafeleri bulunan sivil memurundan orgenerine kadar tüm personelin üzerlerine basarak Genelkurmay Başkanı'na, yani bana ulaşmaksa bu silah arkadaşlarımı bırakınız gitsinler. Ne yapacaksınız? Bana yapınız. Buradayım, dimdik ayaktayım. Sonuç olarak şunları ifade etmek istiyorum. Tarih ilerisini göremeyenler için acımasızdır. Osmanlı Kürtlerinin 20. yüzyılın başında kendi iradeleri dışında büyük devletlerin uyguladığı Orta Doğu politikası neticesinde 3 devlet arasında, yani Türkiye, Irak ve Suriye olarak bölünmesi Türkiye açısından bir iç ve dış güvensizlik ortamı yaratmıştır. Bugün oynanan oyunun baş aktörleri değişmiş olabilir, ancak oynanan oyun değişmemiştir. Irak'ın kuzeyinde bağımsız bir Kürt devletinin kuruluşu sadece zaman meselesidir. PKK belki de beklemediği bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde kendi topraklarına sahip olma ışığını görmüştür. Türkiye'deki etnik Kürt milliyetçileri ise temelde iki ayrı millet olma iddiasını savunmaktadırlar. Bu ayrılıkçı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın sonu bağımsızlıktır. Bu gelişmeler karşısında Türkiye bölgesinde güçlü olmalıdır. Bunun için yapılacak ilk iş Türk ordusunun kırılan gurur ve onurunun tamir edilmesidir. Bunun gerçekleşmesi aynı zamanda Türk milletinin adalete karşı duyduğu güveni de tazeleyecektir. Bir genelkurmay başkanının özel yetkili savcılar ve hakimlerin yaptığı gibi suçlanması hiçbir zaman kişisel suçlama olarak kabul edilemez. Bu suçlama gerçekte onun şahsı üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yöneltilen ağır bir suçlamadır. Amaç Türk ordusunun gurur ve onurunun kırılmasıdır. Onlar tarafından suçlanan genelkurmay başkanı ne yapmıştır? Sadece Atatürk'ün bir subayı olarak onu hayat demek mücadele demektir. Hayatta başarı kazanmak mutlaka mücadelede başarı kazanmaya bağlıdır. Sözüne sadık kalarak yalnız görevde bulunduğu süreçte değil, hayatının son dakikasına kadar mücadeleye devam etmiştir ve etmektedir. Eski itibarına kavuşan Türk ordusunun başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Çünkü bu ordunun mayası sağlamdır. Çünkü bu ordu Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusudur. Bu ordu Atatürk'ün dediği gibi zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferlerle beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusudur. Ancak geçtiğimiz dönemde Atatürk'ün ordusuna ihanet edilmiştir. İhanetin kimler tarafından planlandığını, uygulandığını ve desteklendiğini konuşmamın önceki bölümlerinde ortaya koydum. George W. Bush yönetimi TSK'ya karşı oynanan oyunu desteklemiştir. Siyasi iktidar ne istediler de vermedik ve aldatıldık ifadeleriyle cemaate gerekli desteği verdiklerini zaten kendi sözleriyle açıkça belirtmiştir. Cemaat ise işlenen hukuk cinayetlerinin asli failidir. Bu cinayeti yargı ve emniyet içine yerleştirdikleri kadroları vasıtasıyla işlemiştir. Siyasi iktidarlar siyasi partilerdir. Başı bellidir, sonu bellidir. Ne olursa olsun partilerle hukuk çerçevesinde kalarak mücadele edilebilir. Sonuçta seçimlerle millet siyasi partilerden hesap sorar. Ama cemaat başı bellidir ama sonu belli değildir, görülmezdir. Hele bu yapı devleti ele geçirmeyi hedeflemişse bu tehdidi görmezlikten gelemezsiniz. Hanefi Avcı son kitabında 17 Aralık'ta başlayan operasyonun amacının yolsuzluğu ortaya çıkarmak değil, darbe olduğunu, rakibini devirmeyi ve iktidarı ele geçirmeyi hedeflediğini, Ortada evet bir yolsuzluğun da olabileceğini ancak cemaatin hiçbir zaman yolsuzluğu önlemek ve bu yönde görev alma gibi bir hedefinin olmadığını yazmıştır. Bu çerçevede elbette Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en önemli ve en büyük sorunlardan biri cemaatin illegal yapılanmasıdır. Yalnız bu düşünceyi bazıları gibi ben ilk defa bugün dile getirmiyorum. Genelkurmay Başkanlığı dönemimde açıkça bu tehdide işaret ettiğim herkesin malumudur. Her şey net olarak ortadadır. Hala durumu anlamamakta ısrar edenlere iki hukuk adamının sözlerini hatırlatmak isterim. Yargıtay 1. Başkanı 1 Eylül 2015'te yaptığı konuşmada şunları söyledi. Son yıllarda gündemin ön sıralarında yer alan davalarda temel kurallara aykırı şekilde yapılan adli işlemler Türk kamuoyunu ciddi şekilde meşgul etmiş ve uluslararası alanda da bunun yansımaları olmuştur. Hukuka aykırı işlemlerin hedefi olan gazetecilerin, siyasetçilerin, hakim ve savcıların, bürokratların ve kritik noktalardaki silahlı kuvvet mensupları ile emniyet görevlilerinin toplum ve devlet hayatı açısından taşıdıkları önem dikkate alınırsa, söz konusu ihlallerin adalet sisteminin rutin işleyişinden kaynaklanan münferit hatalardan ayrı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Yargıtay 1. Başkanı açık şekilde kritik noktalardaki silahlı kuvvetler mensuplarının hukuka aykırı işlemlerin hedefi olduklarını, bu kişilerin devlet hayatı açısından taşıdıkları önemin dikkate alınmasını ve yapılan rutin işleyişinden kaynaklanan münferit hatalar olarak görülmemesine işaret ediyor. HSYK 2. Daire Başkanı 21 Eylül 2015 günü basına yazılan konuşmasında ise şu noktaya temas etti. Yasa dışılığa, adalet ülküsü dışında hareket eden, hukuk zemininde kalmayan eylemlere göz yumulduğunda neler yaşandığını yakın bir geçmişte Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, İzmir ve İstanbul casusluk, Hanefi Avcı, İlhan Cihaner, Ahmet Şık, Nedim Şener soruşturma ve davalarında hep birlikte gördük, izledik ve ders aldık. HSYK 2. Daire Başkanı da başta Ergenekon davası olmak üzere bu davalarda yaşanan hukuksuzlukları gördüklerini ve buralardan ders çıkarıldığına değinmektedir. Her şey bütün çıplaklığıyla ortadadır. Adeta düşman hukuku uygulanarak suçlananlar, cezaevlerinde yıllarca tutulanlar bugün Türk milletinin gözünde suçsuzdurlar, çoktan beraat etmişlerdir. Ya bu süreçte hayatını kaybedenler, onları geriye getirebilecek bir güç var mıdır? Ortada yapılacak iki şey kalmıştır. Birincisi, bu süreçte zarar görenlerin itibarlarının geri verilmesi, böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kırılan onur ve gururunun tamir edilmesidir. İkincisi ise bu komplo, kumpası planlayan, icra eden ve açıkça destekleyenlerin yargı önüne çıkarılarak adil bir şekilde yargılanmasıdır. Hala önümüzde zaman ve şans olduğunu düşünmekteyim. Heyetinizin bu tarihi fırsatı en iyi şekilde kullanacağına ilişkin inancımı koruyorum. Kitabın sonu sayfa 176, tarih 17 Ocak 2017.